Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Είναι η Ελλάδα του Μόχθου. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Γεια σας.
Evet, Akşam Postası'ndan bu komşudan gelen ezgilerle başlıyoruz. Efendim, iyi akşamlar hepinize. Yunanistan'da seçimler oldu. 40 yaşındaki Alexis Tsipras oyların %36'sını aştı ve tek başına iktidar olmayı 2 sandalyeyle kaçırdı. 149 sandalyesi var Genç İttifak'ın. Efendim, bunu nasıl başardılar ona bakacağız. Çünkü 14 farklı anlayıştan bir koalisyon çıkmış ortaya. Troçkisti var, Yeşillisi var, Maocusu var, Sosyalisti var, Komünisti var, Avrupa Komünizmi savunanı var, Feministler. Yani herkes karınca kararınca katkıda bulunmuş ve moralsizlikle, umutsuzlukla borçları nasıl öder bu ülke diye düşünen siyasetçileriyle herkes bir şans vermiş 40 yaşındaki radikal o kravatsız adama. Evet, kravatsız, takmayacağım kravatımı diyor ve 16 yaşında bir bakanın çıkartmak istediği kıyafet zorunluluğunu nasıl alaşağı ettiyse yine bir şeyi becermeye kalkıyor. O da Merkel'in Avrupa'nın üzerine titrediği avro para sistemi içinde sıkışıp kalmışlıktan kurtulmak. Yani 300 milyar avroluk borcu yarı yarıya azaltacağız. Almanlara da bunu yaptınız dedi. Bunu istiyor. Kravatı takmıyor ya. Diyor ki saç tıraşım olursa, bu borçlar yarıya inerse ben de kravat takarım. Bununla da yetinmiyor. Orada yani Ortodoks dinine inanışların kuvvetli olduğu, hemen her aşamada dini ritüellerin varlığının sürdüğü bir ülkede yemin ederken başpiskoposu almadı yanına ve İncil'e el basmak yerine anayasaya el bastı. Çünkü onu da dürüstlükle paylaşmıştı ülkesiyle. Ben saygılıyım ama inançlı değilim, ateistim demişti. Evet, bu çocuğun, mucize çocuğun, Avrupa'da diyorlar ki ona duvarda yeni bir delik açtı bu delikanlı. Bakacağız o delikten ne görünecek ileriye dönük, bugün için neler konuşuluyor, hepsini öğrenmeye çalışacağız. Evet, onun dışında yine başka konularımız da var. Türkiye'de biliyorsunuz epeydir Kobani meselesi konuşuluyor. Türkiye'de de kan gölüne dönmesine neden oldu o Suriye'nin küçücük kentinde yaşananlar. Efendim, oradan gelen haber şu: 15 Eylül'den beri IŞİD çok yükleniyordu buraya ve bugün itibariyle tüm kontrolü oradaki Kürt güçleri elde etmişler ve IŞİD'i çıkarmışlar. Bunun da yankıları olacak, ona da bakacağız. Evet, Ankara'da neler oluyor? Seçime 132 gün kaldı, artık havalar ısınmalı diye düşünüyoruz. Bugün Cumhuriyet'te Aydın Engin'in yazdığı bir yazıdan yola çıkarak Ankara'ya soracağız. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden farklı sesler mi yükseliyor? Seçimi etkiler mi? Ne oluyor? Aday belirlemelerde bunların rolü olur mu? Biraz ısınalım diye Ankara'dan siyasetle ilgili değerlendirmeler alacağız. Efendim, bugün iki kötü haber var. Niye? Sömestr'de durumları iyi olanlar karla aşırı neşir oluyorlar, çıkıyorlar, çocuklarıyla mutlu oluyorlar. Ama hem Uludağ'dan hem de uzaklardan, Erzurum'dan kötü haber geldi. Birincisi Elif kızakla kayıyordu ve kontrolü kaybedince annesinin yanı başında hayatını kaybetti, kara çarptı. Burada izinsiz, denetimsiz bir çalışma biçimi var. Onu sorgulamamız lazım. Ona bakacağız. Atatürk Üniversitesi'nden üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Akif de yine minderi söküp yasak o kaymaması gereken yerde kayınca Palandöken'de o da hayatını kaybetti. Sağlıktan bir haber var. Hepimizin aslında evlerde de bu sıkı yönetimi, olağanüstü hali uygulaması gerekiyor. Sağlık Bakanı 81 ilin valisine genelge gönderdi. Dedi ki oradaki kahvelerde, lokantalarda, kantinlerde şekeri kıs, tuzu uzaklara koy. tek şekerle içsinler. Çünkü azaltmamız lazım. Bu tüketimi sağlığa zararlı dedi. Biz de bakacağız neden zararlı. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da İstanbul'da bakkallar var. Bakkalların veresiye defterleri var. Orada artık o defterler kalkacak dersek acaba o tarihten gelen o serüveni nasıl özetleriz? Cengiz Erdin de onu yapacak. Biz hemen manşetle başlayalım.
Radyo haberciliğinde yeni bir soluk diye çıktık yola.
Merhaba efendim, iyi akşamlar.
Sorularla gerçeği arıyoruz.
Ben şöyle bakıyorum bir akademisyen olarak.
Herkesin platformu olduk.
Bunu bize bir anlatır mısınız? Ne oldu orada?
Şimdi mesela...
Sorulara yanıt arayan habercilik.
Ne yapacaksınız? O yok şimdi takipçisi çıktı. Vali Bey'le ilgili mi bir...
Haber almak herkesin hakkı.
Nasıl yapıyorsa yolsuzluğa bakmış durumda. Neden acaba?
Türkiye çabuk unutur böyle şeyleri.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam 18'de. Tekrarı 24'te. Manşet.
Evet, Yunanistan'la başlıyoruz. Alexis Tsipras'ın o başarısıyla. Efendim, 1974 doğumlu, 16 yaşında lisede okurken bir kıyafet zorunluluğu geliyor. Öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili bazı yeni düzenlemeler yapıyor dönemin bakanı. Gençlik buna karşı çıkıyor. İşte o sıralarda Alexis bir televizyon programında karşısında da kendisinden 35 yaş büyük bakan orada öğrencilerin haklarını savunuyor. Onların özgür iradeleriyle oluşması gerektiğini söylüyor. Bakanı gerçekten o zaman o sözleriyle sıkıntıya sokuyor. Daha sonra da başka bir nedenle zaten istifa etmişti o bakan. İşte o gençten söz ediyoruz. Sonra inşaat mühendisi oluyor, yüksek lisansı yapıyor. Daha liseli yıllarda tanıştığı eşiyle evlenmiyor biliyor musunuz? Sözleşme imzalıyor. Yani kurallara, her şeyin sizin iradeniz dışında belirlenmesine itiraz eden bir yaklaşımı var. Orada da bir sözleşme yapıyor. Birliktelik sözleşmesi, iki evlatları var. 87'den biri de beraberler. Solcu, dini inançları yok, saygı duyuyor, ateist olduğunu gizlemiyor, sosyalizmden etkilenmiş, çevreci denilebilir, ekolojiye çok özen gösteriyorlar. Çünkü ilk partisi Sinas Pismos, Sol Hareketler ve Ekoloji Koalisyonu aslında. İşte onun başına 31 yaşında geliyor, yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ne yapıyor? Artık seçim zamanı gelecek. Radikal sol koalisyon diye bir şey oluşturalım diyor. İşte buna çağrıda bulunuyorlar ve herkes katılıyor. Öyle ki aktif yurttaşlar mesela, onlar vatansever ama işte sosyalist gelenekten geliyor. Antikapitalist siyasi grup, Yunanistan Komünist Örgütü, sosyal hareket var, ekososyalistler, işçilerin solu, aksiyon solunda birleşme, radikal sol, Kızıl, Komünist Ekolojik Sol Yenileme, bunlar işte içlerinde neler var? Yani Troçkistler var, feministler var, Mao'nun yolundan gidenler var. Pek çok feministler, işte demokratik solcular, sosyal demokratlar, işte böylesine bir hikayeyi oluşturmak için yola çıkıyorlar. Zaten 2004'te ilk çıktıklarında 241 bin oy alıyorlar 10 yıl önce. 3.2 o zamanki oyları. 10 yılda nereye geldiler? İşte bugüne geldiler. Yani %36-37'ye doğru gidiyorlar. Neredeyse iki sandalyeyle Yunanistan'da iktidar sahibi olacaklardı. Onu da çözmek için hemen bugün seçimlerden bir partiyi seçmek zorundalardı. Ve 6. sıradaki partiyle oturdular ve oradan artık bir koalisyon hükümeti çıkıverdi. Hiç sorunsuz bir gün içinde bu meseleyi çözmüş oldu genç başbakan. Gitti yemin etmeye, onu da daha önceden söylemişti. Ve orada da yemin töreni başpiskoposun nezaretinde yapmadı. Kravatsızdı ve anayasa vardı, İncil yoktu karşısında. Beni anlayacaksınız, ben böyle yaşıyorum, böyle duyuyorum dedi. Bu da gerçekten çok anlamlı. Efendim, tabii Batı Trakya'daki... Türkiye'den de çok dikkatle izlenen bir grup var. Yunanistan vatandaşı, Türk kökenleri olanlar. Onlar da parlamentoya yine 3 isim koymayı başardılar. İşte o isimlerden Mustafa hattımızda. Sayın Mustafa, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim, hoş bulduk.
Başarılar diyoruz, tebrikler de bulunuyoruz size, tebrik ediyoruz.
Çok sağ olun efendim, çok sağ olun.
Evet, şimdi biz şunu anlayalım. Ayhan Karayusuf, siz bir de Hüseyin Zeybek, değil mi? Rodop ve İskeçe'den 3 milletvekili girdiniz. Bu daha önce de böyle mi olurdu? Yani sayı azalma, artma var mı? Bir onu merak ettik.
Yok, seçim sistemi gereği genellikle İskeçe'den bir gümrükçü neden de iki tane azınlık mensubu insan seçilebiliyordu.
Hı hı. Yine böyle oldu. Yani,
ancak bu defa üçümüz de Syriza Partisi'nden seçildik.
Ha, böyle olmazdı. Doğru, bir yeni demokrasi olurdu, bir başka olurdu, değil mi böyle?
Evet, geçen dönem PASOK'tan bir arkadaşımız vardı. PASOK'un buharlaşması sonucu aday olamadı ve Syriza oldu gümrükçüne de.
Çok güzel. Peki yani Syriza'da biliniyor değil mi? Aslında genç bir parti, 10 yılda bir koalisyon haline gelmiş, adım adım yükseliyor. Sizin için yani Batı Trakya'da da mesajlar doğru anlaşılmış mı? Müslüman azınlık diyelim orada. Onlar da yani o mesajları aldılar mı? İyi bir oy oranı tutturdunuz mu?
Efendim, o 1989'daki Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelerden sonra bizim oluşturduğumuz Komünist Partisi kökenli daha değişik sol grupların oluşturduğu Sinas Pizmos Partisi'nin bir gelişimi olarak Syriza oluştu.
Evet.
Azınlık içerisinde de küçük de olsa bir sol grup olarak biz her zaman varlığımızı sürdürdük. Son dönemde gerek 40 yıldır ülkeyi idare eden PASOK ve Yeni Demokrasi'nin politikalarının tutarsızlığı, gerekse bizim tutarlı, demokratik, insan hakları merkezli, yemekten yana olan politikalarımızın sonucu böyle bir noktaya gelindi. Azınlık sorunları da hep seçimden seçime ertelenen, şimdiye kadar çözülmüş olması gereken, bazılarının sembolik anlamı var, bazılarının gerçekten yaşamsal önemi olan azınlık sorunları var. Bu iki büyük parti tarafından hep sürüncemede bırakıldı. Şimdi bir de bunun üzerine kapak gibi ekonomik kriz de gelince, evet, azınlık içerisinde de Syriza'nın bu krizlerden çıkış yöntemi, politikası, programı azınlık içerisinde de benimsendi ve bu sonuca vardık.
Çok güzel. Siz daha önce de parlamentoda bulunuyor muydunuz Mustafa Bey?
Evet, ben 1996-2000 yılları arasında bu Syriza'nın ana unsuru olan Sinas Pizmos Partisi'yle 3,5 yıl milletvekilliği görevi ifa etmiştim.
Güzel. Yani o hareketten geliyorsunuz. Şimdi yeniden tekrar parlamentoya giriyorsunuz. Diğer arkadaşlarımız, evet, Ayhan Karayusuf ve Hüseyin Zeybek, ilk tecrübeleri mi? Onlar da parti değiştirip bu koalisyona mı dahil oldular?
Yok, herhangi bir başka partiden değillerdi onlar da. Onlar da sol hareketin içerisinde yer alan kişilerdi.
Anladım. Bu peki Türkiye için yeni bir şey mi? Yani orada hep böyle merkezdeki partilerin, yani Türkiye'nin dikkatli baktığı cemaatin içinden böyle sol unsurların olması da anlaşılır bir şey değil mi? Yani Ankara ile ilişkiler, tarihi bağlarla ilişkilerde bir sorun kaynağı olmaz diye düşünüyorum.
Yok, dediğim gibi ben 1996'da milletvekili olduğum dönemde parti başkanımızla Türk-Yunan ilişkilerinin zor dönemleriydi o yıllar. İki defa Türkiye'ye gelmiş, en üst aşamadan Cumhurbaşkanından bütün diğer yönetim kadrolarıyla istişarelerde bulunmuş, Türk-Yunan ilişkilerinin düzeltilmesi gereğini dile getirmiştik. Karşılıklı silah indirimi gibi görüşmelerle sorunları çözme yolu gibi önerilerde bulunmuştuk. Hı hı. Ve gerçekten herhangi bir sorunla karşılaşmadan bu görevimizi yaptık. Türk-Yunan ilişkilerinin iyiye doğru evrilmesinde ciddi katkılarımız olmuştu. Tabii bazen böyle şey de olduğu oluyor. Azınlık içi çekişmelerden, evet, dolayı dünyanın her yerinde sol hor, bizim de horlandığımız falan oldu. Ama bunları sineye çekip yolumuza devam ediyoruz.
Anladım. Tekrar tebrik ediyoruz sizi Sayın Mustafa. Başarılar diliyoruz. İnşallah iki ülkenin barışına, kardeşliğine, dostluğuna hizmet eder sizin parlamentoda oluşunuz. aynı zamanda Tsipras'ın bu seçim başarısı.
Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun ve bütün Türkiye halkına, bütün Türkiye demokrasi güçlerine Yunanistan'dan selamlar iletiyorum. Yunanistan halkının bu girişimi tüm dünya halklarının, tüm dünya mazlumlarının desteğine ihtiyacı var ki başarıya ulaşabilelim. Bu zor önümüzdeki engebeli yolu ilerleyelim. Yunanistan halkının içinde bulunduğu krizden kurtaralım. Diğer halklar içinde bir umut ve esin kaynağı olalım.
Peki, sağ olun. İyi akşamlar, başarılar diliyoruz.
İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim.
Evet, Manoli Kostidis gazeteci arkadaşımız Atina'dan, hızla ondan da notlarını alalım. Merhaba Manoli.
Evet, Atina'dan iyi akşamlar.
Nasıl sonuçlar? Şimdi biz de Batı Trakya'dan seçilen Mustafa Mustafa ile bağlantı kurduk sana ulaşana kadar. Ne diyorsun? Yani ilginç bir isim Tsipras. Sonuçlar sürpriz oldu mu? Senden son notları alalım.
Evet, Alexis Tsipras resmi olarak başbakan artık, bunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığına gidip hükümeti kurma yetkisini aldı ve başbakanlığa gitti. Her seferinde devir teslim töreni yapılır. Başbakan, eski başbakan, yeni başbakan görevi devreder, ancak bu sefer Antonis Samaras bunu yapmadı. Başbakanlığı terk etti ve Yunanistan'daki medya yorumlarına göre anahtarı paspasının altına bırakarak gitti. Alexis Tsipras boş bir başbakanlık buldu, saydı tabii oradaki bazı elemanlar kendisini karşıladı. Pek de iyi bir siyasi bir tutum değildi bu yaptığı Antonis Samaras'ın, en azından Yunanistan'ın yorumu bu. Tabii Alexis Tsipras'ın Cumhurbaşkanlığı köşkünde yaptığı bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanlığı Karalos Papoulias'a acil ediyoruz hükümeti kurmaya. Gerçekten çok hızlı bir şekilde kuruyor. Çünkü önümüzde çok büyük bir yokuş var. Ve bu yokuş Yunanistan'ın ekonomisi. Son yıllarda Yunanistan'ın ekonomisi Avrupa Birliği ve IMF'nin yardımlarıyla çarkı döndürüyor. Bu çarkın dönmeye devam etmesi gerekmekte. Ancak Alexis Tsipras IMF'yi Yunanistan'dan kovacağını vaat etti seçmelerine. Böylece %36'ya ulaşan bir oranı sağladı. 2012 seçimlerinde %5 oy oranına sahipti. Çok büyük bir yükseliş bu kendisi için. Ve bu halkın desteğini alabilmesi için vaatlerin bir kısmını da olsa yerine getirmek zorunda. Bakalım bunu başarabilecek mi?
Doğru. O borçla ilgili tabii Almanya tartışma, Avro bölgesi birçok şey olacak. O kravatı takmıyor. Öyle bir şey olursa kravatı takarım dedi galiba, değil mi Manoli? Enteresan
oldu. Çok doğru, çok doğru. Evet, bunu başarırsam Merkel ikna edersen ben o kravatı takmaya başlayacağım dedi. Bakalım ne olacak? Kravat takmayacak mı, takmayacak mı? Ama açıkçası Yunanistan'a en azından iç siyaset açısından yeni bir hava geldi. Alexis Tsipras çok farklı bir kişilik. Bunu övmek için söylemiyoruz ama gerçekten çok farklı. Hangi açıdan? Kravat takmıyor, ateist olduğunu açıkça söyledi. Dini yemin etmeli, burada herkes İncil'e eli basıp yemin ediyordu. Bu yeni hava getirdi ve gerçekten aynı zamanda iç savaş döneminde öldürülen solcuların, solcular için yapılan bir anıta gitti. Başbakan'a gitmeden evvel orada saygı duruşunda bulundu. Solcuları gerçekten çok duygulandıran bir törendi bugün. Öyle bir adımlar atıyor ki herkesi sevgi demesek de en azından sempati açısından kabullenmesini sağlıyor. Bakalım bunu Avrupa liderleri de sağlayabilecek. Tabii.
Doğru. Bir şey, o hassas bir konudur ama Manoli, yani dediğimiz gibi bu başpiskopos geliyor, İncil geliyor, ciddi bir tören var orada. Onun mesela yapmıyor olması, genel ortodoks duyarlılığı da fazla olan kesimlerde nasıl bir hissiyat yaratıyor? Yani oy verenlerin içinde ortodoks kuralları içinde yaşayan da var, değil mi? Yani onlar onun öyle olmasına saygı duyuyorlar belki de.
Elbette. Şöyle bir durum söz konusu. Siz az evvel Batı'daki Türk milletvekilleriyle konuştunuz.
Evet.
Milletvekilleri de yemin ederlerken kendi dinlerinin kitaplarını basıyorlar.
Tabii.
Çok garip bir durum aslında. Yani Hristiyanlar, o İncil'e, Müslümanlar, Kur'an'a, yani pek Avrupa Birliği ülkesi tutumu söz konusu değil. Hı-hı. İşte Alexis Tsipras bunu biraz değiştirmeye çalışıyor. Elbette tepkileri var. Hatta Yeni Demokrasi Partisi sözcüsü Maria Spiraki az evvel bir açıklamada bulundu. Alexis Tsipras iyi başlamadı, dini yemin etmeli gibi bir açıklamada bulundu. Bu ama çok muhafazakar bir görüş açısı ve Yunanlar %36 çoğunlukla Alexis Tsipras'a bunu da değiştir demiş oldular.
Doğru ama tabularla mücadele edenler gerçekten tarihin akışını da yönünü de değiştiriyorlar. Olumlu anlamda bir katkısı olur diye düşünüyoruz. Başka ekleyeceğin bir şey var mı? Artık onlar iktidar...
Şimdi, Şimdi bakanlar kurulunu bekliyoruz. Bakalım bakanlar kim olacak? Ve tabii koalisyon hükümetinin ikinci partisi Aneri de göz önünde bulundurmak lazım. Onlar biraz aşırı sağa kayan bir parti. Pek Türkiye'li ilişkilere pek olumlu bakmıyorlar. Bakalım oradan ne tür bir etki girecek.
Doğru. Bir de üzücü bir haber aldık sizin komşumuzdan. Demis Roussos vefat etmiş galiba, değil mi? Onu da Türkiye'de eskiler bilirler. Şarkıcı 68 yaşında vefat etmiş. Onu da...
Demis Roussos.
Evet. Evet.
Bir de herkesi üzdüğü olay. Şimdi aklıma gelen bir de slogan vardı. Burada bir dergide gördüm. Je suis Tsipras diyordu Yunanlıların gençliği. Fransa'dan gelen bir sloganı buraya Tsipras'a Tsipras içinde söylemeye başladılar.
Doğru. Ama o seçimde kullandığı son soru olsun. Umut lafını işledi galiba, değil mi? Sloganı neydi? Temel sloganı akılda kalan. Hep umut mu diyordu? Başka bir şey diyor muydu? Sloganı.
Umut. Umut ve ülkenin tekrar kalkınmaya devam etmesi.
Değil mi bu? Peki. Demis Roussos'u da anarak bitiriyoruz. Manoli, çok teşekkür ederiz sana.
Ben
kolay
teşekkür
gelsin. Sağ ol.
Sağ olun. Sağ olun.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Olayın içinden. Olayın içinden.
Evet, olayın içinden bölümünde her zaman olduğu gibi yine sıcak bir noktaya ulaşacağız. Kobani meselesine değineceğiz. Efendim, Kobani 15 Eylül'de IŞİD tarafından kuşatma altına alınmıştı. Gerçekten binlerce bölge insanı sınırımıza doğru geldiğinde anlamıştık ki çok ciddi bir durum var orada. Sonra Türkiye yardım etti, etmediği meseleleri çok gerginliğe neden oldu. 6-7 Ekim'de de pek çok vatandaşımız, 50'nin üzerinde vatandaşımız 2-3 gün süren olaylar sırasında hayatını kaybetti. Kobani'ye yeteri kadar ilgi gösterilmediği gerekçesiyle oldu bütün bunlar. Şimdi Kobani'den gelen haber şu: IŞİD artık bütünüyle bölgeden temizlendi. Bu Kürt milisler kendi bayraklarını asıyorlar, seviniyorlar, coşuyorlar. Bununla ilgili ne olup bittiğini öğrenmek istiyoruz. Tam da Davutoğlu'nun bu pazar günü Diyarbakır'dan verdiği o mesajdan sonra o mesajı kısaca dinleyelim, arkasından Suruç'tan bölgeye yakın bir yerden bilgi alacağız.
Kobani'li her kardeşimi alnından öpüyor, bağrıma basıyorum. 3 günde 17-20 Eylül arasında 197 bin Kobani'li kardeşini sınırdan almış olan bu ülke Kobani'yi unutabilir mi? O zaman söyledim, tekrar söylüyorum. Kobani bize tarihin emanetidir. Oradaki kardeşlerimiz bize tarihin emanetidir. Onlara sahip çıkacağız.
Evet, Başbakan Davutoğlu böyle söylüyordu Diyarbakır Kongresi'nde. Hemen Hikmet Durgun'a uzanıyoruz. Suruç'ta kendisi. Merhaba Hikmet Durgun, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, ne oluyor bu? Kobani'den gelen haberler ne merkezde? İzliyorsunuzdur oradan. Elinize ulaşan son notlar ne acaba?
Evet, biliyorsunuz 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren terör örgütü IŞİD Kobani'ye bir saldırı düzenlemişti her dört koldan. Ve yaklaşık 5 aydır Kobani'de IŞİD ile YPG arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Ama son 15 günde YPG kentin büyük bir bölümüne hakim olmuştu. En son YPG Kobani'de Kanya Kurda Mahallesi'nde IŞİD'in birkaç caddede varlığını sürdürüyordu ve YPG burayı da IŞİD'den aldı. Bugün itibariyle Kobani'nin tamamı, kent merkezinin tamamı YPG'nin eline geçti. Ancak 360 köy bulunuyor Kobani'de. Bu 360 köyün 358 köyü hala IŞİD'in elinde. Bugün Kobani eş başbakanı Enver Müslüm'le görüştük. Enver Müslüm Kobani'yi IŞİD'den temizlediklerini dile getirdi ve bundan sonra Kobani'nin köylerini temizlemek için bir operasyon yapacaklarını ifade etti. Şu an itibariyle Kobani'de çok büyük bir sevinç var, büyük bir mutluluk var. Bir sürü insan şu an Kobani'ye akın ediyor.
Evet, burada tabii bu meselenin bu şekilde bitmesini de arzu ediyoruz gayet tabii. Oradaki vatandaşlar da belki dönecekler değil mi? Durum normale dönerse kamplarda mı kalıyorlar şu anda pek çok insan?
Evet, şimdi Kobani'ye Kobani işgalinin altına girdiği zaman Kobani'li bir sürü insan, yaklaşık 210 bin insan başta Sırıç olmak üzere Türkiye'de Irak'ın bir sürü bölgesine akın etmişlerdi, göç etmişlerdi. Ancak bu akşam itibariyle bir sürü Kobani'li Kobani'ye geçmeye hazırlandığını bilgisini alıyoruz. Yani yarın sabahtan itibaren tekrar Kobani'ye bir sürü insanın geleceğini bekliyoruz.
Evet, onun dışında bir notun var mı Hikmet? Yani bölge sakin mi? Suruç'tan nasıl haberler geliyor? Halk da normale dönecek mi? Bizim sınırın bu tarafındakiler için söylüyorum.
Şimdi sınırın Türkiye tarafında bir kutlama var. Şu an Suruç'un Measer köyünde halk toplamış, bir sürü insan kutlama gerçekleştiriyor. Suruç'un tarafında ise büyük bir kutlama var diyebiliriz ama herhangi bir olay yok.
Anladım. Peki Hikmet Durgun, çok teşekkür ediyoruz Suruç'tan aktardıkların için. Sağ olasın, iyi akşamlar.
Oldu, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Evet, Kobani eksenli bu tartışmalar sürerken tabii Diyarbakır'da Davutoğlu'nun Kobani için söylediği sözler polemik konusu oldu muhalefet açısından. Kimler söylüyor? Hem HDP'li Demir Çelik hem de CHP'den Aylin Nazlı Aka bu konuda eleştirini bakın nasıl dile getirdi.
15 Eylül'ün üzerinden 4 ayı aşkın bir zaman dilimi geçti. Bugün 135. gün. Kobani düştü düşecek denilenin üzerinden 4 ayı geçti. AKP'yi samimiyete davet ediyoruz. Şimdi Kobani'ye selam gönderiyor. Gecikmiş bir selamdır. Bizce hala değerlidir ama bu selam 15 Eylül'ün hemen sonrasında göndermiş olsaydı bugün Suriye'de kaos, kriz yaşanmazdı.
Hükümetin bugüne kadar birçok alanda samimiyetsizliğinin bir göstergesidir diye düşünüyorum. Beden bir yerde, kafa başka yerde olunca böyle farklı farklı bir takım durumlarla karşılaşıyoruz. İsteyen herkes bu ülkede istediği dili öğrenme özgürlüğüne sahip. Başbakan da bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu özgürlüğe sahiptir. İstediği gibi kullanabilir.
Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te. Ankara Gündemi.
Evet, Ankara gündemine önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa haberiyle başlayalım. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler. Efendim, biliyorsunuz haberlere de konu oldu. Daha önce demişti ki biz 30 Mart seçimlerinde cemaatle işbirliği yaptık. Bunu parti de söylemez ama ben bundan rahatsızım. Kendisi ulusalcı kanattan bilinir. Disipline verilmişti, bir kez kınama aldı. Bugün de hakkında ikinci disiplin soruşturması ile ilgili savunmasını verdi. Ama daha sonra onların kararını beklemeden istifa ettiği anlaşılıyor. Şöyle diyor: halka güven vermeyen, seçmeni ve parti üyelerini umutsuzluğa sürükleyen CHP yabancısı bu yapı. 2015 seçimlerinde ve sonrasında halkımız ve seçmenimiz için değil, mevcut iktidar için güvencedir diye böyle ağır bir ifadeyle uzun bir metin yazmış. Yani ben CHP'den değil de bu CHP'nin içindeki farklı ve doğru dürüst işlemeyen çarka itiraz ettim diyor. Şöyle de bir lafı var: CHP programına ve kurucu ilkelerine aykırı olan bir yeni yapıdır bu diyor. Yetkili kurullar dışlandı diyor. Yetkili kurulların dışında alınan kararlar tek kişi yönetim makamı, yürütme makamına dönüştü diyor. Kılıçdaroğlu'nu tek adam olarak eleştiriyor. Altı Ok programı ortadan kalktı diyor. Böyle sert eleştirileri var. Diyor ki görevim İzmir milletvekili olarak sürdüreceğim. 2015 seçimlerinde Cumhuriyet için büyük birliğin sağlanması, bağımsız Türkiye hedefiyle Mustafa Kemal Atatürk ve Altı Ok program çerçevesinde güçlü bir siyasal seçenek üretilmesi için üzerime düşeni yapacağımı iletirim diyor. Bu da demektir ki yeni bir oluşumda belki daha önce ayrılan milletvekillerinin oluşturduğu parti üzerinden belki siyasete devam edecek. Böyle anlaşılabilir. Daha önce de Ercan Cengiz biliyorsunuz ayrılmıştı. İstanbul milletvekili İstifa ettiğinde tanıdı çoğu insan ama o da Merkez Parti'ye geçti. Virgül Ayman Güler kimdir deyince işte Marmara Üniversitesi kamu yönetimini bitirmiş. Ankara Üniversitesi'nde dersler veriyor. Profesör olmuş. 2007'de Tandoğan mitingine konuşmacı olarak katılmış. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız demişsini hatırlıyoruz. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eşdeğerde göremezsiniz demişti. Gördüremezsiniz demişti. Böylesine bir durum. Evet, CHP seçimlere 132 gün kaldı. Durum böyle. Tartışmalar var. Komşuda biliyorsunuz böyle bir seçim zaferi elde edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii buradan çıkaracağı çok ders var desek yoruma kaçmış olmayız ama şunu müsaade edin ileteyim size. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz ama ben araya girip bir cümle okuyacağım. Yani Yunanistan'daki seçimle ilgili. Sonra da bir anket yapacağım sizinle. Bu kadar imkansızı muhalefetteyken söylemek kolay ama iktidara gelince onu yapmak ne kadar kolay bekleyecek ve göreceğiz. Muhalefetteyken bol keseden atmak, vaatte bulunmak elbette kolaydır. Önemli olan iktidar sorumluluğunu üstlendiğiniz zaman bunu yapabilmektir. Elbette komşumuzda iktidarı kazanan koalisyona başarılar dilemek düşer bize. Efendim, burada tabii sol çizgiden 14 ayrı sol hareketin birlikteliğiyle 10 yılda oylarını 3.26'dan 36'ya ulaştırmış bir siyasi hareketin başarısının ilan edildiği gün bunu kim söyler? Hemen komşu dediğine göre hadi bizden birisi olduğunu da söyleyelim. Ne diyor? Bol keseden attın, vaatte bulundun, geldin vesaire. Efendim bu da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi. CHP'nin hani derler ya bazen iktidar olmaya dönük çabaları ve politikaları yoktur. Hatta bir milletvekili yazdı bir yazar. Ben konuştum Kılıçdaroğlu'yla, Bekir Coşkun'du galiba. Benim kulağıma söyledi iktidar olma umudumuz yok bu seçimlerde diye. Bunlar olmaması gereken şeyler maalesef oluyor. Dediğimiz gibi belki bundan bir şey çıkarabilirsiniz. 240 binlik oyunu 2 milyona yaklaştırdı bu parti 10 yılda. Yani umut olunca yükselince gidiyor. Bir bu noktada bir notumuz daha var. O da azınlık temsilcileriyle, cemaat temsilcileriyle bir araya geldi bugün Kılıçdaroğlu. İstanbul'daydı. Kimler vardı? İşte Süryani Katolik Patrik Vekilinden Rum Ortodoksların liderine Sait Alimpaşa Yalısı'nda Bartolomeos da vardı. Ermeni, Süryani, Musevi cemaatlerinin liderleri seçim öncesi onlarla da görüş alışverişinde bulundu. Demokrasi ve inanç özgürlüğünün altını çizdi. Efendim tam bu noktada seçim dedik. Bir ilginç yazı üzerine biz de Ankara'da biraz kulis yaptık. Ne mi yaptık? Aydın Engin çünkü bugün Cumhuriyet'te diyor ki ya ben diyor duyuyorum Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir şeyler oluyor. Bakın diyor Mehmet Ali Şahin dedi ki bu dört bakanla ilgili ya 700 lira asgari ücret varken 700 bin liralık saat takılmaz kardeşim dedi diyor. Oradan geçiyor diyor ki bakın diyor onların destekçisi bir gazetede ya sen Avrupalılara işsizliği biz önlüyoruz diye nasıl gürlüyorsun? Türkiye'de işsizlik çok yüksek dedi diyor yakınındaki bir adam vesaire. Sonra diyor ki Ankara bürosu hadi bakalım. Çözün bunu yoksa ben gelirim oraya diye latife yapmış. Evet biz de yarın olmadan Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Erdem Gül'e ulaştık. Dedik ki ya Aydın Engin bakın böyle diyor. Ne olur gazetede yazmadan bize söyleyin. Hakikaten bir parti içinde bölünme, çözülme, kapışma falan var mı diye habercilik bu ya işte onları önce biz yazalım istedik. Kısa bir aradan sonra buna yanıtı bulacağız.
Hep aynı heyecanla artık yeni saatinde. Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te.
Evet, Cumhuriyeti Ankara temsilcisi Erdem Gül'le birlikteyiz. İyi akşamlar Erdem Bey.
İyi akşamlar.
Aydın Engin'in bugün yazısını okurken hakikaten çok böyle hicvetmiş, keyifli bir yazı. İstanbul gazetecisiyim ben. Bakalım bizim komutanlar yanıt versin Ankara bürosundan diyor. Evet. Biz de dedim bir gazetecilik yapalım, siz yazmadan biz soralım. Ne oluyor hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlere giderken böyle kırılma, yol ayrımı, hassas bir tartışma alanı var mı? Bu partiyi iyi okuma konusunda Ankara gazetecileri bugünün notu olarak neyi söyleyebilirler?
Evet, bir önce Aydın abiye ilişkin bir not söyleyeyim. Biz hani siz de biz koltuklarımızı boşalttık. Aydın abiyi bekliyoruz. Dolayısıyla keşke bizi değil Aydın abiyi arasaydınız.
Yok ama yok, ben söyleyemiyorum diyor. Bir ay sonra onu arayabiliriz.
Mesajını aldık Aydın abinin. Evet. Şöyle hemen birkaç nokta var. 4-4,5 ay, 5 aya yaklaşan bir yeni dönem var AKP hükümeti açısından. 12 yıllık lideri, başbakanı, genel başkanı, artık Cumhurbaşkanı partinin fiilen, fiziken, evet, partinin başında ve içinde değil, ruhen, manevi olarak belki içinde ama evet, fiziken, fiilen olamıyor. 4,5 aydır dediğim gibi yeni bir genel başkanı, yeni bir başbakanı var. Ama partinin hem bizzat kamuoyuna seslenen isimleri de, kendi içlerindeki konuşmalarda da, verdikleri demeçlerde de açıkça ifade ediyorlar ki, Tayyip Erdoğan kendilerinin lideri olmayı sürdürüyor. Yani partinin başında bir lider değil, yasal açıdan söylersek bir genel başkan ve başbakan var. Bu bir kere AKP'de ne oluyor sorusunun birinci ana tanımlayacağımız köşe başını bu oluşturuyor bir kere. Böylesi bir ikili durum var. Bunun yansımaları oldu bu geçtiğimiz süreç içinde. En önemlisi bu 17 Aralık'ta istifa etmek zorunda kalıp bir yıldır hükümetin her türlü yöntemi ortaya koyarak bir türlü yargı karşısına çıkartmadığı dört bakanını mecliste kurulan soruşturma komisyonunun çalışması sürecinde dört bakanı ile ilgili yaşadığı bir bocalama hali göründü. Bunun hatta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında farklı farklı davranış biçimlerini de ortaya koyan bir süreç yaşandı. Örneğin birkaç unsur söylersek, Cumhurbaşkanı net olarak bir yıldan fazladır bunun bir yolsuzluk değil darbe olduğunu çok iddialı hemen her gün söyleyerek geldi. Evet. Ama Başbakan bu kadar cansiperane net bir biçimde bu ifadelerle konuşmadı. Hatta yolsuzlukla ilgili soruşturma komisyonu sürecinde sanki bakanların o kadar çok arkalarında durduğu görüntülerini vermedi. Bunun birkaç gene görüntüsü vardı bizim okuma yapabileceğimiz. Örneğin başbakan yolsuzluk yapanın kolunu keserim dedi. Cümlenin virgüle kadar olan kısmında en azından bunu net olarak söyledi. Bu bir mesaj olarak algılandı. İkinci kısmında ama partimize karşı da bir takım tezgahlar varsa bunu da görmezden gelemeyiz biçimde ifade etti. Gene başbakanın çok net bir biçimde soruşturma komisyonundaki oylamadan bir gün önce bakanlarla konutta bir araya geldiğinde siz kendiniz yüce divanı isteyin dediği bakanlara haberleri biz Ankaralı gazeteciler tarafından yazıldığında bugüne kadar yalanlanmadı.
Bu çok önemli değil mi? Ben de onun yalanlanma ihtimali var diye düşünürdüm hakikaten. Çünkü onun kabullenilmesi bu çok hayali, fiktif bir diyalog olmadığına göre önemli bir ayrışmanın, bakışın işareti gibi geliyor bize de.
Tabii. Zaten o önemli, belki karşı karşıya geliş diyemeyiz biz gazeteci diliyle. Tabii. Cumhurbaşkanı ile başbakan karşı karşıya demek çok abartılı olur tabii, ama tabii, en azından ton farklılıkları var olaya bakış. Tabii, tabii. Birisi cansiperane dört bakanın arkasında duruyor çünkü kendisine karşı yapılan bir darbe komplo olarak algılıyor. Diğeri yok canım bu iddiaları bir yargı da görse iyi olur, yargıya bir çıksa iyi olur tezine daha yatkın görünüyor başbakan açısından.
Doğru.
Söylersek.
Hatta eski bir bakan orada demiş ya ortaya saçılır her şey, saçılırsa saçılsın lafı da çok önemli. Tabii.
O da yalanlanmadı biliyorsunuz, evet, o haberde. Dolayısıyla hatta evet belki çok abartılmaz ama gene de söyleyelim, vurgulayalım. Genel kuruldaki oylama sırasında başbakan yurt dışı gezisindeydi. Hı, yani grubun başında evet vekaletle oy kullandırtabiliyor başbakan ve bakanlar. Oyu kullanıldı başbakanın ama hani çok net bir mesaj vermek isteseydi grubun başında bizzat meclis genel kurulunda bulunabilirdi başbakan. Yolsuzluk bu dört bakanla ilgili meselede böylesi ton farklılıkları görülüyor. Hani AKP'de ne oluyor sorusuna ilişkin. Bence seçime doğru giderken partinin en önemli hedefi başkanlık sistemi olarak ifade edilmeye başlandı. Hem bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanı'nın başkanlık etmesi bakımından da. Bence başkanlık sistemi konusunda da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bu yolsuzluk olayına benzer bir ton ve davranış farkı var.
Var diyorsunuz. Bu tabii seçimlere şurada 132 gün kaldı. Yani adaylar belirlenirken yeniden çok Erdoğancı tırnak içinde çok yeni yönetimci diye bir ayrışmanın tezahürünü görebilir miyiz resmi olarak böyle itirazlar, problemler?
Şöyle görebiliriz. Davutoğlu daha önceki hem Tayyip Erdoğan, daha önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi partinin kademelerinden gelmiş bir isim değil. Önce Abdullah Gül'ün, daha sonra da Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktaki danışmanlar kadrosu içinde, danışmanlar ekibi içinde yer almış, partiye bir tür dışarıdan gelmiş bir isim. Zaten akademisyen, en önemli özelliği. Dolayısıyla parti içinde bir ekibi, gücü, teşkilatı, kadrosu olan bir isim konumunda değil Davutoğlu. Dolayısıyla bir Davutoğlu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma ve ne kadar süreceğini şu anda kestiremeyeceğimiz Abdullah Gül'ün, partinin ikinci en güçlü ismi konumundaki Abdullah Gül'ün bu dönemde siyaset dışı bırakılması aşamasında partiyi yürütecek bulunmuş bir figür konumunu sürdürüyor Davutoğlu. Davutoğlu'nun siyasi geleceği de şu aşamada net olarak siyasi geleceği açısından da net şöyle olacak: ileride başbakanlığını sürdürecek ya da Tayyip Erdoğan sonrası Cumhurbaşkanı olacak, bu partinin lideri olacak kavramları net olarak konuşulamadığı için parti içinde elbette ki onun başbakanlığı etrafında gidilecek seçimde farklı farklı pozisyon alma biçimleri var. Bu pozisyon almaların ağırlıklı bir biçimi Tayyip Erdoğan'a yönelik pozisyon alma biçiminde tanımlanabilir. Ki onun da en dışa vurulmuş biçimi başkanlık sistemini savunma biçiminde, başkanlık sistemi oluşumuna ilişkin, partinin seçimden sonra başkanlık sistemini getirmesine ilişkin bir pozisyon almadan söz edebiliriz. Burada hemen bir not ekleyelim. 73 kişi tüzükteki 3 dönem kuralı nedeniyle bu dönem yeniden meclise gelemeyecekler. Evet. Dolayısıyla partinin 2002'deki kurulduğu ilk kuruluşunda yer alan eski deneyimli kadroların, hani birkaç isim saysak, Bülent Arıncı saysak belki örnek şekillenir. Evet. Onun gibi eski ve deneyimli isimlerin, Refah Partisi'nden bu yana hareketi devam ettiren isimlerin meclis dışında kalacağını, siyaset dışında bu dönem kalacağını şimdiden söylemek gerekir. Partinin yeni kuşakları daha öne geçiyor.
Doğru. O zaman daha sınır değil mi, Ankara'da daha işaretler ortaya çıkar önümüzdeki günlerde de, bunları da takip edeceğiz. Cumhuriyet'in Ankara Bürosu temsilcisi Erdem Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin size.
İyi yayınlar.
Sağ olun.
Dikkat, ayrıntı.
Evet, bu yarı yıl tatilinde anne babalar evlatlarına hoşça vakit geçirecekleri alternatifler sunuyorlar. Bütçeleri imkan veriyorsa bir yerden tasarruf edip o evlatların gülücüklerini, yaşam sevinçlerini görmek için katlanıyorlar seyahatlere. Efendim, öğretmen anne babanın kızı Elif 7 yaşında. O da yorucu bir eğitimden çıkmış anne baba ve ilk yılını geride bırakmış bir evlat olarak ablasıyla da beraber Karne hediyesi Bursa Uludağ'a gidiyorlar. Orada bir kızak kiralanıyor. Kayak değil, dikkatinizi çekerim, kızak. Orada da kayılacak bir alan var ama telle de etrafı çevrili, sözüm ona. Kar yağışı da fazla olunca o teller karın altında kalmışlar. Tepe olduğu için belki yüksek bir tepe. Oradan işte kızakla geldiği sırada eskiden kar olmasa telde takılacak olan o kızak aşıp, tellerin üzerindeki karları aşıp bir dere yatağına düşüyor. Başını çarpıyor ve Elif maalesef hayatını kaybediyor. Bugün de İstanbul'a cenazesi getirildi. Koca Mustafa Paşa'da cenaze namazı kılındı. Fatih Belediye Başkanı da oradaydı. Baba Cengiz uyumuşlar, anne Ceyda uyumuşlar, iki öğretmen çok kötüydüler. Tabii defnedildi çığlıklar içinde. Sonuç, orada ne var, ne çıkacak bilmiyoruz ama bu işin içinde insan hayatı var. Orada bir sevgiyi, birlikteliği, dayanışmayı, aile ruhuyla hareket etmeyi keyifli anlarla süslemek isteyenlere yaşatılacak bir şey değil bu. 3 kuruş için, 5 kuruş için. Umarız orada her zaman olduğu gibi İSKİ'nin çukuru bir çocuğumuzu alırsa, bir okulun lavabosu bir çocuğumuzu aramızdan alırsa düzenleriz biz. Önce bu İSKİ çukurları nasıl kapanacak, lavabolar nasıl yapılacak, okul duvarları nasıl halledilecek, elektrikten ölen evlatlar için de aman bu elektrik tesisatı böyle olacak diye yönetmelikler yaparız. Zaten memurların yargılanması zordur, onlar kurtarır. Ötür yerlerde de işte 3-5 bin lira para cezasıyla gider ama o evlatların acısını yaşayan anneler babalar bunu yıllarca unutmazlar. Diyelim inşallah buradan da doğru bir karar çıkar. Başka çocuklar kaybetmeyiz diyoruz. Maalesef her zaman bunu söylemek durumunda kalıyoruz. Palandöken'de de Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Koyuncu. O da 25 yaşında. Suni karp püskürtme direkleri var. Koruyucu olarak sabitlenmiş minderler var onların üzerinde. İşte onları alıyor. Onlarla yasak bölgede kaymaya çalışıyor. Maalesef onunla birlikte çarpışma nedeniyle hayatını kaybediyor. Burada da soruşturma sürüyor. Aman dikkat, aman dikkat diyelim.
Sağlık Köşesi.
Efendim, Sağlık Bakanlığı çok ilginç, herkesin destekleyeceği bir karara imza attı. Bu şeker ve tuz kullanımı ile ilgili. Biliyorsunuz bunlar zararlı, beyaz olarak her zaman konuşulabilir ama işte çayını şekersiz içmeyenler bir yanda da o tuz içinde var mı yok mu bakmadan tuzu sofrada koyma meselesi, ekleme meselesi. İşte şimdi artık kamuya gönderilen genelgede diyor ki bunlara dikkat edeceksiniz. Biz de sağlık köşemizde operatör doktor Arif Yavuz Aksoy'a soralım istedik. Sayın Aksoy, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, yani bir genelgeyle en azından kamu binalarında, değil mi, tuzluğun uzaklaştırılması, şekerin azaltılmasına dönük tavsiyeler önemli. Siz ne diyorsunuz? Yani illa kamuda olması lazım değil. Biz de ne yapmalıyız? Hakikaten bunlar başımıza iş açıyor mu efendim?
Evet. Şimdi siz biraz evvel yayında bunları zararlı beyazlar olarak nitelendirdiniz. Tabii ki sağlıklı bireylerin yaşamlarını idame ettirmeleri için bazal düzeyde tuza, yani evet, sodyum tuzuna ihtiyacımız vardır. Fakat Türkiye ortalaması, Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre, yanlış hatırlamıyor isem, 16 gram civarında günlük. Bunun zaten 4'ün üstündekilerinin hepsinin zararlı olabileceğine dair çokça çalışma mevcut. Hani olsun da maksimum kabul edebilecek baremin 6 grama kadar çıkartılabileceği iddia ediliyor. Evet. 2 gramlık bir tüketim aslında normalde insanların bazal idamesi için kafidir.
Yani onu da eklemesek, özür dilerim, eklemeden zaten kendi hayatın ritmi içinde alıyor muyuz tükettiklerimizle?
Evet. Tamam. Evet, şöyle söyleyeyim. Sodyum tuzu zaten tüketiyor olduğunuz pek çok temel gıdanın içerisinde mevzul miktarda mevcuttur. Hiç en basit örnek ekmekte bile zaten, evet, günlük alacağınızın bayağı üstünde bir tuz miktarını aslında alırsınız. Dolayısıyla, onun dışında evet. Şekere gelirsek, çay şekerleri için konuşursak, çay şekerleri glukoz ve fruktozun birleşmesinden mamuldür. Ve sindirilmeleri neticesinde fruktoz açığa doğal olarak çıkar. Ve bu çıkan fruktozun karaciğer yağlanmasına uzun vadeli etkisinin çok olduğuna dair yine çokça yayın var. Hepinizin malumu olduğu üzere Türkiye'de çay tüketimi kültürü özellikle de kamu binalarında biraz fazlacıdır. Bir günde 30-40 bardak çay içen bir insanın her bardak çayına bir küp şeker kattığını dikkate alırsanız, ki mesela bundan daha çok tüketen insanlar da çokça, tüketim boyutunun korkunç miktara ulaşabileceğini siz de görürsünüz. Temelde zaten karbonhidratların tamamen kısılması değil ama mümkün olduğunca rafine o edilmemiş, yani fazla işlenmemiş karbonhidrat türevlerinin tüketilmesi önerilmekte. Eğer karbonhidrat diyetinizde zaten mecburen olmak zorunda olduğu oranın üstüne de çıkacaksa bu rafinasyon işlemlerine tabi tutulmamış olması önerilmekte ki hem obezite hem de karaciğer yağlanması gibi uzun vadede de çokça kötü etkileri olabilecek sıkıntılarla karşılaşılmasın.
Doğru. Hani şeker derken mesela ben bilmezdim. Çok geç öğrendim. Doğal olduğu için karpuzu mesela tüketirken fazla da tüketirdim. Onun bir uyarıya yani maruz kalmazsanız anlamıyorsunuz da. Meyvelerde de bu şekerli mi?
Evet,
değil mi? Çok
fruktoz. Fruktoz dediğimiz şey bu. Yani fruit meyve, evet. Fruktoz meyve şekeri. Yani meyve şekerleri insanların düşündüğünün aksine uzun vadede zararlıdırlar. Yani meyve meyve porsiyonlarınızı ihmal edin demek değildir bu ama karbonhidrat tüketiminizin önemli bir kısmını safi olarak meyve şekeri üzerinden tüketmeye çaba gösterirseniz bunun uzun vadede olumsuz yan tesirlerini görme ihtimaliniz fazladır.
Doğru. Demek ki sağlıkta biraz böyle dengeli, ayarlı, düşünerek tüketme zamanı. Elma mesela. Elmayı hep hekimler önemserler değil mi Arif Bey?
Genel olarak şöyle söyleyeyim. Lifli bir meyve olduğu için bizde sonuçta biliyorsunuz kolon kanseri açısından da lifli gıdaların tüketilmesinin önleyici nitelikte olabileceğine dair bazı emareler, bazı kanıtlar mevcut olduğundan bunları şiddetle tavsiye etmekteyiz. Ama dediğim gibi safi olarak meyve şekerleri üzerinden diyetinizi arttırmaya yönelik çabalara girişmemenizi tavsiye ederiz. Peki. Daha çok böyle hani bu ekşi meyveler vardır ya daha bu eski usul. Şimdi biliyorsunuz bu sanayi tipi diyeceğim artık o böyle geniş ölçekli tarım alanları var. Büyük firmalar tarafından işletilen. Onlar da böyle çok aşılanmış, genetiği nispeten değiştirilmiş, bunlar meyveler için de ıslah diye söylense de aslında şeker oranını arttırmak ve tadının daha tolere edilmesini arttırmaya yönelik çabalardır. Neden tüketim artsın diye ama o eski bildiğiniz köyde yediğiniz
hatta yamuk yumuk olur der değil mi ona?
Yamuk evet çürükçelik kurtlu falan ama ekşi o elmalardan mevzul miktarda tüketebilirsiniz. Onlardan pek bir sıkıntı çıkmaz. Sakıncaları
yok. Doğru. Sayın Arif Yavuz Aksoy çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar.
Sağ olun.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Evet, Cengiz Erdin'in sesli dosyası var sırada. Efendim, bakkalların veresiye defterleri karikatürlere konu olur. Eski Türk filmlerinde çok yer alır. Siyah beyaz o filmlerde yazarsınız. Maaşınızı aldığınızda memurlar, işçiler böyle gelir ödemelerini yaparlar. İşte onunla ilgili bir yeni durum var. Oda Başkanı İsmail Keskin anlatacak. Artık defterler kalkacak. Yerine bir şey mi geliyor nedir ona bakacağız. Az sonra Cengiz Erdi size bundan bahsedecek. Bir de Yunanistan'dan bilgi alırken de söyledik ya bir dönem Türkiye'de de hakikaten çok yakından bilinen parçaları çok insanı coşturan Demis Roussos vardı. Yunan şarkıcı o da hayatını kaybetti. Onun anısına çok sevilen bir parçasını da Cengiz Erdi'nin röportajından sonra arkadaşlarım yayına getirecekler. Mısır asıllıydı kendisi. 60 milyondan fazla satmıştı albümleri. Goodbye My Love Goodbye, Elveda Aşkım Elveda mesela çok bilinen bir parçası. Bir rock topluluğu da kurmuştu. Yunanca ezgileri de çok bilinirdi Türkiye'de o yıllarda. Evet, Yunanistan'da bir seçim zaferinin olduğu gün, yani Albaylar Cuntası'nın iktidardan gittiği hafta doğan Alexis'nin geldiği bir yeni, Tsipras'ın geldiği yeni bir iktidarda Demis Roussos'un da kaybı tarihin sayfalarına not düşüldü. Evet, ben sözü Cengiz'e bırakıyorum. Arkadan Demis Roussos'a şarkısıyla veda edeceğiz. Efendim, hepinize iyi akşamlar şimdiden. Yarınki randevumuz yine 18.05'te. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Kahraman Bakkal süpermarkete karşıydı ve bizi tanıyordu. Veresiye alışveriş yapabiliyorduk. Artık sayıları azalsa da mahallede can simidimizdi bakkal amca, oğlu veya bakkal teyze. Şimdi İstanbul'da bakkallar veresiye defterini kaldırıyor. Bu kararı İstanbul Bakkallar Odası'nca alındı bu karar. Proje kapsamında veresiye defterlerinin kaldırılacağı duyuruldu. Şimdi İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin var telefon hattında. Sayın Keskin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Buyurun.
Efendim, tabii yani kredi kartları var. Pek çok bakkal kredi kartı da kullanıyor ama neticede bizim sokakta, mahalle başında tanıdığımız insanlardı bakkallar. Karşılıklı bir güven vardı. Veresiye defterine de yazılabiliyordu bu. Şimdi tamam. Neden kaldırıyorsunuz bunu? Nasıl bir proje şimdi, geliştirdiniz?
Şimdi tabii veresiye yine var. Bakkal amca zaten her zaman var. Her zaman da olacak mahallede, sokakta, çevremizde. Şimdi veresiye defteri tabii yüzyıllardır var, yıllardır var. Yine yazmak devam edecek ama artık veresiye defterlerini kaldırıyoruz. Neden kaldırdık veresiye defterlerini? Artık siz de biliyorsunuz, toplum da biliyor, herkesin dilinde zaten. Artık bilgi çağımız, bilgisayar çağı, teknoloji çağı, bilgi işlem çağı. Dolayısıyla bakkalları da bu sisteme ayak uydurmak için biz İstanbul Bakkallar Odası bununla ilgili bir çalışma yaptık. Artık bundan sonra bakkallar veresiye defterlerini kaldırdılar ama kaldırmalarının sebebi müşterisiyle yollarını ayırmak değil, müşterisine daha fazla güven vermek, müşterisine daha fazla kucaklamak, müşterisine daha fazla güven telkin etmek. Dolayısıyla bizim müşterimizle kendi aramızda, yani bakkallarımızın arasında bir güvensizlik falan hiçbir zaman söz konusu olmadı. Biz onları severiz, onlar bizi severler. Biz onlara güveniriz, onlar da bize güvenirler. Ancak tabii veresiye defteri herkesin de bildiği gibi kalemle yazıyoruz. Sonra aradan aylar geçiyor, sonradan yekünler alıyoruz. Yekünler alırken olabilecek toplama hataları ya da zaman içerisinde müşterimizin almış olduğu herhangi bir ürünü hatırlamamasından hareketle ufak tefek aramızda sıkıntılar yaşanabiliyor idi. Evet. Müşteriyle bakkal esnaf arasında. Artık bunlar bundan sonra hiç yaşanmayacak. Çünkü müşterimiz almış olduğu ürünleri anında cins, miktar ve fiyat olarak bilgisayara aktaracağız. O da kendisi zaten alırken sisteme kaydedildiğini görecek. Yarın toplarken, topladık, hesap makinesiyle toplarken hata yaptık. İşte sonucu belki biri, bir, iki, üç defa daha toplarken aldığımız sonuçları artık bilgisayarın bir tuşuna basacağız. Anında karşımızda hesabın sonucu olacak. Sonra zaman zaman diyelim ki müşterimiz bizi aradı. Ahmet amca, Ali amca, bana hesabımın sonucunu verir misin dendiğinde hemen tuşa basıyoruz. Ali Bey'in, müşterimiz Ali Bey'in hesabı karşımıza çıkıyor. Hemen bizde yani bakkalda bunun ismi var, mail adresi var. Hemen o mail adresine sonucunu olabileceği gibi bu hesabın yükününü yani yaptığı alışverişin tamamını anında kendisine gösterebiliyoruz, aktarabiliyoruz. Dolayısıyla olay şu, yani bir hesabı toplarken müşterinin hesabını bir topladık, bir ayrı sonuç çıktı. İkinci toplarken bir müşteri geldi, ona bakma durumunda kaldık. Şey bir tarafta bekliyor, müşterimiz bir tarafta bekliyor, hesap ödemek için bir tarafta bekliyor. Dolayısıyla bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için, herkese de tam güven vermek için, artık kafadaki ufak mini soru işaretleri kaldırmak için artık bundan sonra veresiye defteri kenarda duracak. Tüketici müşterimiz bizim veli nimetimiz. Biz her zaman onun yanındayız. Onun problemlerini, sıkıntılarını her zaman sırtlamaya varız. Ama ona biraz daha fazla güven vererek.
Efendim şimdi bir tabii bilgisayar kullanımı gerekiyor. Sizin bir eğitim projeniz var mı? Yoksa bu projeyi geliştirirken her bakkalın bilgisayar kullanmasından zaten biliyordur cümlesinden mi hareket ediyorsunuz?
Şimdi tabii Tuzla'dan Silivri'ye kadar bizim çalışma alanımız içerisinde. İstanbul'da 25 bin civarında bakkal var, faal bakkal var. Evet. Dolayısıyla bu kadar sayıdaki esnafın bilgisayar biliyor. Tabii biz yaş olarak da biraz yüksek, ileri yaşlardayız bakkal esnafı olarak. Tabii gençlerimiz var, üniversite mezunları var, çok lise mezunu arkadaşlarımız var. Ama yani bunlar bu işi bilen arkadaşlarımız, üniversite mezunu, lise mezunu, yeni nesil genç arkadaşlarımız. Yaşlılar bilmeyebilir. Bunlara da bunun kursunu vermeye gayret ediyoruz. Tabii bu bir günlük, üç günlük, beş günlük ya da bir aylık, iki aylık olay değil. Biz bu işe yeni başladık. 2015'te başladık. Beyoğlu pilot bölge, yani yaptığımız çalışmalardan çok iyi sonuçlar alıyoruz. Biz bu işi uzun zamanda sahaya yaymayı düşünüyorduk. Ama gördüğümüzden hareketle bu, düşündüğümüzden ya da planladığımızdan daha kısa sürede olacak. Herkesin bilgisayar bildiğini söylemek mümkün değil. Herkesin bu sistemi hemen kavradığını söylemek mümkün değil. Ama bizim oda olarak görevimiz isteyen herkese bu sistemi kurmak, isteyen herkese bu sistemi okutmak, yerleştirmek niyetindeyiz.
Peki efendim, sizi yakalamışken bakkallık azalıyor mu, bu marketlerle ilişkileriniz nasıl, büyük marketlerle, alışveriş merkezleri, bunlar her zaman en çok küçük esnafı etkiliyor diye söylenir. Gerçekten etkileniyor musunuz?
Efendim biz de öyle söylüyoruz, hakikaten etkileniyoruz. Ama etkilenmek ayrı, yok olmak ya da eksilmek ayrı. Evet. Etkileniyoruz, hakikaten biraz canımız yanıyor. Ama eksiliyor muyuz, azalıyor muyuz? Hayır, biz artıyoruz. Evet. Yani bugün Türkiye'de 250 bin civarında bakkal var. AVM'lerin sayısını da biliyoruz. Yani bunu siz de bilirsiniz. Yaklaşık 350 civarında bir AVM var Türkiye'de. Dolayısıyla geçenlerde de mutlaka elinizde bu bilgi vardır. Bir anket yayınlandı. Efendim bakkalların piyasadaki payı yükselmeye başladı deniyor. Efendim tabii bu kredi kartlarından dolayı bu büyük marketlere kaymalar oldu. Evet, bu da doğru, kabul ediyoruz. Ama biz de oda olarak, biz de esnaf odaları olarak, biz de esnaf teşkilatı olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Sonuçta bu esnafın hak ve menfaatlerini, çıkarlarını ya da geleceğini korumak bizim görevlerimiz arasında. Yani biz genel kurullarda esnafımıza sizin işinizle en çok ben ilgileneceğim demişiz, aday olmuşuz. Dolayısıyla bu işin peşini bırakmayacağız, çok koşacağız, çok çalışacağız. Dolayısıyla şunu anlatmak istedim. Esnaf, bakkal esnafı şeyde, piyasada, sahada artıyor, sayıları artıyor. Evet. Bakkal esnafının pazar payı, yani satıştaki pazar payı artıyor. Daha da artacak bunun çalışmalarını. Zaten bu da onun bir parçası. Vallahi ben bakkalların yakın zamanda artık o eski günlerine döneceğini, artık AVM'lerden ya da o büyük marketlerden kopacağına inanıyorum. Dönüşüm başladığını zaten piyasa biliyor, basın biliyor, siz biliyorsunuz. Çok uzun zaman almayacak diye düşünüyorum.
Peki efendim, şimdi sizin geliştirdiğiniz bu bilgisayar projesi son olarak bakkallara bir maliyet getirecek mi? Yani bir parasal...
Şimdi ben bunun getirdiği maliyet 2000 lira, yaklaşık 2000 lira civarında bir olay. Yani biz onu şöyle düşündük, dedi ki efendim bilgisayarı, yani bir tane notebook bilgisayar bu iş için ideal. Bunun da fiyatı 1000 lira. Onun dışında bir yazılım var, işte bir barkod okuyucu var falan. Bunların fiyatı da 1000 liraya yakın bir olay. Dedi ki bölelim, sistemi bölelim ya da şeyi bölelim. Nedir o? Bu işin maliyetini bölelim. Bilgisayarı alan ve bilgisayarı bilen herkes, her esnafa, her bakkala talep ettiğinde, yani çok fazla sürmez, kesinlikle bir hafta içerisinde. Çünkü İstanbul'un alanını ve İstanbul'daki esnaf sayısını hatırlatarak söylüyorum. Dolayısıyla bir haftayı geçmez kuruyoruz sistemi efendim.
Evet, çok teşekkürler İsmail Keskin.
Efendim ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin diyorum.
Sun, shine me. Altyazı M.K.